أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Aziz dostlar, muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin en önemli bir problemi terör. Bunu birlikte inşallah müzakere edeceğiz. Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. PKK ve terörizm ile fikri mücadelenin önemi biraz evvel değerli kardeşim ve o arada da yine perdede bunu gördük. Bu önemli konuyu gündeme getiren ve bu organizasyonu yapan İslam Birliği Derneği'ne hem tebrik hem teşekkürler arz ediyorum. Efendim, benim özel bir durumum var. O da şu: şu anda terör ve anarşik olayların en yoğun olduğu Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 9 yıl süreyle hizmet yaptım. 1957 yılında Devlet Suçları Diyarbakır 10. Bölge Müdürü oldum. 10. Bölge o dönemde DC'nin en büyük bölgesiydi. Hudutları dahilinde Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari illeri vardı. 8 il. Bölge 8 ilden sorumlu idi. Ülkenin sulama ve hidroelektrik potansiyeli yaklaşık %25'ine sahip olan bu bölge iki muhteşem nehire sahip. Bunlardan birisi Fırat Nehri, öbürü de Dicle Nehri. Bu iki nehir havzasının su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili planlama çalışmalarını yapmak üzere Fırat ve Dicle Planlama Amirliği diye bir kuruluş organize ettik. Bu planlama çalışmaları gerek Fırat Havzası'nı, gerek Dicle Havzası'nı bütünüyle planlayacak. Ancak bazı iller var ki öbür bölge hudutları dahilinde Fırat Havzası'nda, ancak bize yetki verildi, dendi ki sizin bölge hudutları dışında Fırat ve Dicle Havzası'nda olan illerin planlamasını da yapacaksınız diye. Dolayısıyla Elazığ, Tunceli, Malatya, Adıyaman, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Bingöl ve Gaziantep illeri de bizim planlama çalışmalarımızda sorumluluğumuz oldu. Ve dolayısıyla biz işte bu 17 ilde uzun yıllar, 70'li yıllara kadar bütün bölgeyi adım adım dolaştık. Yol olmadığı için çoğu yerlere yaya olarak veya katırla gidiyor idik. Ele aldığımız bu proje entegre bir proje. Projenin hedefi sadece mevcut olan toprak kaynaklarının sulanması ve hidroelektrik enerji üretmesi değildi. Buna ilaveten bölgenin topyekun kalkınması, herkese iş ve aş temini ve dolayısıyla meydana gelecek gelişmelerin adım adım takip edilmesi. İşte bu çalışmaları yaptığımızda Türkiye'nin en büyük projesi olan GAP doğdu. 1957 ile 1963 yılları arasında köy içme sularının sorumluluğu da gene DSİ'deydi. Maalesef Güneydoğu Anadolu'nun köyleri tam bir içme suyu fecaatı yaşıyor idi. Dolayısıyla biz bu köyleri de tek tek dolaşma durumunda olduk. Böylece Güneydoğu ve Doğu'nun, ki şu anda anarşi ve terörün en yoğun olduğu illeri köylerine kadar görmek ve vatandaşla temasta bulunmak. 1970 yılına kadar yaptığımız bu çalışmalar sırasında bölgede bir tek anarşi ve terör olayı görmedik. Elbette biraz evvel arz ettim. yol yok. Yaya olarak gidiyoruz. Genci Tunceli'nin Munzur Çayı üzerinde akşam olunca bir köye sığınıyoruz. Köy Alevi Köyü. Bizi misafir ediyorlar, yediriyorlar ve sabahleyin çıktığımızda da elimize bir çıkın tutuşturuyorlar yolda yersiniz diye. Yani dolayısıyla 70 yılına kadar ne anarşi ne terör endişesi taşımadık. 1960 askeri darbesine kadar gerçek anlamda diyemem ama genel anlamda bu bölgede huzur ve barış ortamı var idi. Halk en büyük özelliği dindar oluşlarıydı. Elbette oradaki insanların davranışlarına, yaşayışlarına öncelikle etki yapan elhamdülillah İslam diniydi. Hem dindar idiler, hem dindarları da seviyorlardı. Uzun yıllar inançları yüzünden baskı altında kalan halk, kendileri gibi inanan, inandığı gibi yaşayan devlet sorunlarını görünce onlara çok farklı olarak yaklaşıyorlardı. Ve bizim de en büyük avantajımız, gerek Diyarbakır, diğer illerdeki halk bizi bazı özelliklerimizden dolayı hakikaten çok sevdiler. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun diğer bir özelliği vardı o dönemde. Aynen Osmanlı'nın Fizan'ı gibi sürgün yeri olarak kabul edilmiş idi. Ne kadar işe yaramaz memur ve yönetici varsa soluğu bu sürgün bölgelerinde alıyor idiler. Onların yanlış tutumuyla maalesef halk bakıyor, ya bunlar devlet deyince adım adım bir devlet millet paylaşması bozulmaya başladı. Değerli kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun enkazı üzerinde kurulmuş genç bir devlet. İmparatorluktan Cumhuriyete sadece vatan toprakları kalmadı. Bu topraklar üzerinde yaşayan değişik ırk, kültür, din ve mezheplerde insanlar da bu devlete miras olarak kaldı. Biz bir imparatorluk vakiyesiyiz. Ve değişik etnik kökenlerin varlığı da bizim toplumumuzda bir realitedir. Kur'an-ı Azimüşşan'da Hucurat Suresi'nde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Sizi kabilelere, kavimlere ayırdık ki tanışasınız. Türkler ve Kürtler işte böylece Allah'ın emrine uygun olarak bir arada kardeşçe yaşıyor idiler. Türkler ve Kürtlerin birlikteliği acaba nasıl ve ne zaman? Bunun örnekleri var mı? Hem de çok önemli bir örneği var. Sultan Alparslan Sultan Alparslan 1071 tarihinde Bizans'ta savaşmak üzere Malazgirt'e doğru giderken o dönemin Kürt aşiretleri Molla Yahya Mansuri komutasındaki 10 bin kişilik süvari ordusu olarak Alparslan'a katıldılar ve Bizanslılar kahramanca savaştılar. Yavuz Sultan Selim döneminde ise o dönemin en önemli etkili aşiret reislerinden ve alim İdris-i Bitlisi'nin Osmanlılarla müzakerelerinin ardından bütün Kürt aşiretleri Osmanlı tebaası haline geldiler. Bundan sonra da Türkler ve Kürtler Osmanlı'nın başlattığı bütün cihat faaliyetlerinde müştereken bir arada oldular. Özellikle son dönemlerde milli mücadelede Kürtlerin destanlaşan direnişleri Türk-Kürt kardeşliğinin en güzel örneğidir. 1960 askeri darbesinin ardından Türkiye genelinde sol, daha doğrusu komünist faaliyetler artmaya başladı. Bu sol faaliyetleri daha çok kendilerini aydın diye tanımlayan insanlar yapmaktaydılar. Darbenin ardından Ankara'da solcu, daha doğrusu Marksist bazı akademisyenler Yön isimli bir dergi çıkarmaya başladılar. Bu dergide solculuğun yanı sıra Kürt ve Alevi konusunu da gündeme getiriyorlardı. Ancak halkın, özellikle benim bulunduğum Doğu ve Güneydoğu'da böyle bir dergiye ilgisi yok denecek kadar aynı. Aynı için Ankara'da Sosyalist Kültür Derneği isimli bir dernek kurdular. Bu derneğin ilk şubesi de Diyarbakır'da açıldı. Bu derneğin kurucularından bir kısmının en önemli özellikleri hem Marksist hem Kürtçü olmalarıydı. O dönemde tabii biz gelişmelerden endişe ettik. O zaman bölgemiz içerisinde gayet değerli kardeşlerimiz vardı. Onlarla biz de bazı çalışmalar yapalım dedik. Mühendislere biraz fazla para ödeyebilme imkanı sağlamak üzere çıkarılmış bir kararnameyle bizi işçi statüsünde istihdam etmeye başladılar. Dolayısıyla memurlarla ilgili sınırlamalar bizim için geçerli değildi. İşte o dönemde İstanbul'da diğer bir akademisyen Profesör Mümtaz Turhan Hoca Yol diye bir dergi çıkarmaya başladı. Bu yönde ortaya koyulan Marksist görüşlere ve diğer menfi görüşlere bir nevi cevap vermek üzere biz o dönemde bu derginin bölgemiz dahilinde geniş bir şekilde dağıtılma işini üstümüze aldık. Darbenin ardından darbeciler bütün dernekleri yasakladılar. Bir tek derneğe izin verdiler, o da Komünizmle Mücadele Derneği. Genel merkezleri İzmir'de, Kur'an arkadaşlar da bizim talebelik döneminde İstanbul'daki bir dernekte beraber çalıştığımız arkadaşlar, dolayısıyla bize yetki verdiler bendenize. O civarda kurulacak Komünizmle Mücadele Derneklerinin yetki verme hususunda ben yetkili kılındım. Ve dolayısıyla yaptığımız çalışmalar önce bazı akademisyenleri Mümtaz Turhan Hoca da olmak üzere Diyarbakır'a konferansa getirdik. İnanılmayacak kadar bir ilgi gördü. Davet ettiklerimizden birisi eski bir komünist tiyatro sanatçısı Acılan Sayılgan. Onu konferansçı olarak getirdik ve o özellikle bir fiil yaşadığı olayları anlattı. Gene Diyarbakır'da fevkalade etkili oldu. Onun ardından iki miting yaptık. Mitingin birinin konusu milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Gazetelerin o dönemde yazdığına göre 4 ila 5 bin Diyarbakırlı'nın iştirak ettiği bir miting oldu. Onun dışında Ankara'ya bir gelişimde bir tiyatro eseri var idi. Fransızların Marksizmi ve Komünizmi fevkalade ince şekilde hicveden bir eser. Onun üzerine sorumlularla görüştük ve bu tiyatro ekibi Diyarbakır'a geldi ve 2 gün bu eseri Diyarbakır halkına ki Mardin'den vesaireden de geldiler. Ve dolayısıyla o istikamette bir çalışma başlatıldı. Emin olun Diyarbakır halkının, Mardin halkının diğerlerinin en az %90'ı bizimle beraber hareket ediyorlardı. ...1960'dan sonra Türkiye'de sol ikiye bölündü. Türk solu ve Kürt solu. Kürt solundan bir süre sonra terör örgüsü haline dönüşen PKK kuruldu. PKK anlamı nedir? Kürdistan İşçi Partisi. Abdullah Öcalan'ın ifadesiyle PKK bilimsel sosyalizme iman eden Marksist-Leninist bir harekettir. Türkiye'de bağımsız Kürt devleti fikrini ortaya koyanlar da Marksistlerdir, komünistlerdir. Yani Türk solu PKK'nın tabir caizse ebesidir. Efendim binlerce insanı kendi içerisinde ölüme yollayan bu terör kendiliğinden ortaya çıkmadı. Altyapısı yıllar boyunca hazırlandı. Konu henüz çok basit müdahalelerle sorun olmaktan çıkarılacakken, sorun henüz sosyal boyuttayken o dönemi yöneticileri doğru tedbirler almadılar, alamadılar. Güneydoğu'da 2 yıl görev yaptıktan sonra Jandarma Genel Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı olan emekli Orgeneral Aytaç Yalman şu görüşleri ifade etti birkaç bası mensubuyla söyleşisinde. Olay henüz sosyal boyuttayken doğru teşhis koyulamadı. Sorunun sosyal boyutu nedir? O aşamada Türk kardeşlerimizin önemli bir kısmı kendini ifade imkanına kavuşmak istediler. Dilini konuşmak, şarkısını, türküsünü söyleyip dinlemek ve kültürünü yaşamak istediler. Oysa bizler o dönemde şu propagandayı yaptık. Türkiye'de Kürt diye bir millet yoktur. Kürtler Türklerin bir koludur dedik ve sosyal istekleri bile yıkıcı faaliyetler olarak gördük ve onları cezalandırdık. Hatta Kenan Evren'in bile bu istikamette bazı beyanları oldu. Efendim bu olaylar cereyan ederken acaba sadece Türkiye'deki içer güçler mi bunlarla ilgili? Bendenizin kanaatine göre değil. Bu olaylar Türkiye'nin uluslararası desteğe sahip bir komplo ile karşı karşıya bulunduğunu da gösteriyor. Türkiye düşmanı merkezler içimizden temin ettiği taşeronlarla, ki taşeronların başında da PKK geliyor. Bizi küresel güçlerin projelerine boyun eğmeye zorlamak istediler. Nitekim genel bir sözdür, her terör eylemi o ülkeye bir uyarı mesajı niteliğindedir. Bu şer güçler direncimizi kırmak, ürkütmek için ses getirici, sarsıcı eylemler yapmışlardır ve maalesef bundan sonra da yapacakları anlaşılıyor. Bize düşen toplumun korkuya teslim olmamasıdır. Provokasyonlara gelinmemesidir. Milli birlik ruhunun canlı tutulmasıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da istikrar nasıl bozuldu? Devlet millet kaynaşması nasıl dertelendi? 1970 yılına kadar biraz evvel arz ettiğim gibi köy köy, mezra mezra dolaştık. Biz bu çalışmaları yaparken sadece teknik ve ekonomik meselelerle meşgul olmadık. Zaman içerisinde bu bölgede meydana gelen sosyal gelişmeleri de yakından izledik. Bu çalışmalar sırasında gayet net olarak gördük ki bölge halkının çok büyük bir bölümü İslam'a olan bağlılıklarıyla hem komünizme, aşırı sola hem de kavmiyetçiliğe, Kürtçülüğe karşıydılar. Bu planlama çalışmaları sırasında 70 yılına kadar bölgede biraz evvel arz ettiğim gibi anarşi ve terör yoktu. Osmanlı döneminde bu bölgelerde huzur nasıl temin edildi? O bölgelerde devlet otoritesine ilaveten toplumda güven, huzur ve barış ortamı sağlamaya yardımcı olan bazı temel kurum ve şahıslar Osmanlı Devleti tarafından teşvik edildiler. İşte bu kurum ve şahıslar Cumhuriyet'in ilk döneminde büyük baskı ve haksızlıklarla devre dışı bırakıldılar. Şeyhler dediler, ağlar dediler, hatta bir kanunda kullanılan tabirler, mütegalibeler dediler ve bunları bulundukları yerlerden çoğunlukla Trakya ve Batı Anadolu'ya tehcir ettiler, sürdüler. Bu uygulama sonucunda ortaya çıkan boşluk, adil ve kerim devlet anlayışıyla doldurulamadığı için şer güçler tarafından dolduruldu. İşte bu boşluk döneminde toplumun çimentosu olan İslam inancı bilinçli olarak tahrip edildi. Bu arada üzülerek ifade edeyim ki gerek sivil gerek asker bürokratların o bölgedeki bazı eylemleri toplumumuzun en güçlü çimentosu olan İslam kardeşliğini zayıflatma yönünde faaliyetler oldu. Şimdi muhterem heyetinizden soruyorum. 1970 yılına kadar huzur ve barış içerisinde olan bu bölgede nasıl oldu da birdenbire özellikle 80'den sonra terör hopladı? Yani sosyal hadiseler birdenbire patlak vermez. Mutlaka önceden altyapısı hazırlanır. Peki ne oldu da binlerce yavrumuzu PKK terörüne kurban verdik? Yüreklerimize ateş, ocaklarımıza hüzün düştü. Bu ülkenin kalkınması, bu milletin refahı için harcanabilecek milyarlarca dolar terör belası yüzünden heba oldu gitti. Ben muhterem heyetinize yapılan özellikle bu olayların gelişmesi için diğer bir önemli olaydan bahsetmek istiyorum. Umumiyette çok kimse ya duymamıştır veyahut da önemsememiştir. Barış Gönüllüleri diye bir kuruluş. Bu 1961 yılında Amerika Başkanı Kennedy tarafından kuruldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı elinde. Gönüllülerin seçimi ve eğitimi de bu bakanlık tarafından yapıldı. Ve İsmet İnönü'nün başbakan olduğu dönemde Amerika ile bir anlaşma yapıldı. Bu barış gönüllülerin Türkiye'de gelmeleri için. Barış gönüllüleri Türkiye'de 10 yıl kaldılar. Bu 10 yıllık süreçte Türkiye'nin her yerini özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu karış karış gezip rapor hazırladılar. 1962-72 yıllar arasında 1585 barış gönüllüsü Türkiye'de görev yaptı. Görevlerin büyük bir bölümü antropolog, dil bilimci ve tarihçiydi. Bunların toplumsal kalkınma, tarım ve sağlık konularıyla ilgili herhangi bir bilgileri yoktu. Zaten bu gelenlerin ortalama yaşı da 25 ile 30 yaşları civarındaydı. İşte bunlar Amerika'daki geçirdikleri eğitim istikametinde ilçe düzeyine kadar inip aşiret ilişkileri, ideolojik, etnik ve mezhep bölünmeler hakkında bilgi topladılar. Ülkemizdeki sosyal çelişkileri, bölgeler arasındaki çelişkileri, aşiretler arasındaki çelişkileri, sosyal alanındaki dengesizlikleri belirlediler. Yani Türkiye'nin sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri fotoğrafını çektiler. Bununla ilgili bazı eserler yayınlandı ve orada gayet detaylı olarak yapılan bu mikrobik faaliyetler hakkında bilgi veriliyor. Türkiye'de anarşi ve terörün gelişmesine yandan yardımcı olan kuruluşlardan birisi de maalesef Çekiç Güç. Ülkemizdeki terör bilasının diğer bir dayanağı Çekiç Güç olduğu zamanla anlaşıldı. Birinci Körfez Harekatı ardından Çekiç Güç 1991 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun bir kararıyla Türk toprak, Türkiye topraklarında konuşlandırıldı. Ve Saddam'ın Irak'ta 36. paralelin kuzeyine geçme yatağı koyuldu. Böylece çekiş güç bölgede bir otorite boşluğu oluşturdu. Ve bu boşluk PKK'lılar, Peşmergeler ve gene Batılıların istihbarat örgütleri NGO'lar tarafından dolduruldu. Muhterem kardeşlerim, biraz evvel ekranda da perdede de intikal ettirildi. İslam'a bağlı olan halkımıza PKK'nın gerçek yüzünü, İslam karşıtı inanç ve eylemlerini anlatmak, hem de bilimsel olarak anlatmak mecburiyetindeyiz. PKK'nın ideolojisi nedir? Öcalan'ın ifadesiyle Marksist ve Leninist, bilimsel sosyalizme inanmış, silahlı bir örgütsüzdür diyor. %100'ü Müslüman ve dini duyarlılığı çok yüksek olan Kürtler arasında başlangıçta bu hareket kitlesel bir destek göremedi. Bu terör örgütünün, bu komünist örgütün yöntemi ve acımasızlığı da belli. Yöntem olarak şiddet ve acımasızlığı seçtiler ve 30 yıl boyunca arkasında sadece gözyaşı ve kan bıraktılar. Tabii bu hem kullar arasında hem Cenab-ı Hak nezdinde elbette gereği yapılacak olan şeylerdir. Bazı kimseler kolaycı bir yaklaşımla PKK'nın birkaç çapulcu veya 3-5 bin silahlı militandan ibaret olduğunu söylediler. Ben fevkalade önemsiyorum. Bu ifadeler halkımızın devlete ve güvenlik güçlerine olan güveni zayıflattı ve zayıflatmaktadır. Niçin? Ya bu kadar güçlü bir ordumuz var. Nasıl oluyor da 3-5 bin militanın üstesinden gelemiyor diye. Bu yüzden halkımıza PKK hakkında daha detaylı bilgiler verilmesi, bilimsel metotlarla o gerekli. PKK ile ifade edilen örgüt buzdağının görünen bir tarafıdır. Bu gücün partisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Bölgenin büyük bir bölümünde yerel yönetimlerde iktidardalar ve bu yerel yönetimleri davaları için gayet pervasızca kullanıyorlar. Kendilerine bağlı çok sayıda sivil toplum kuruluşları var. Bu gücün gazetesi var, dergileri var, televizyonları var. Bu yapıyı sürdürecek finans gücüne de sahipler, hem de sonsuz bir güce. Netice olarak biraz fazla uzattım, özür dilerim. Arzu ettiğimiz huzurlu, gelişmiş Türkiye terör sorununu çözmeden gerçekleşemez. Elbette bu çözüm sadece namlunun ucunda değildir. Çözüm ilmin, ahlaki değerlerin, hukukun ve o arada da inancımızın temel kurallarına bağlı kalarak bulunabilir. Hedefimiz kan ve gözyaşının akmadığı, anaların feryadının duyulmadığı, terör ve şiddetin son bulduğu, Türk'ü ve Kürt'üyle kardeşlerimizin en içten duygularla benim vatanım, benim devletim diyerek kucaklaştığı bir Türkiye'dir. Ben Cenab-ı Hak'tan böyle bir Türkiye'nin en kısa zamanda gerçekleşmesini niyaz ediyorum. Sabırlarınızdan dolayı şükranlarımızı arz edip hepinizi hürmet ve muhabbete selam ediyorum. Sağ olun.
Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eskiler böyle başlarlarmış. Önce selam, sonra besmele ve hamdeleyle başlanırmış. Bu toplantının hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye uzun yıllardır kendi içerisinde sıkıntılar atmak için gayret gösteriyor. Bunu konuşurken belki çözülmesi gereken ana mesele vahyin sahibi olan Allah'a yeniden gönüllerimizi, yüreklerimizi arz etmektir. Toplumsal kaynaşmanın ve birleşmenin ana nedeni vahidir. Adem ile Havva validemizle başlayan insanlık aslında insanlığın kavgasını ve terörizmin birincisini Habil ile Kabil'in münakaşasında bize gösterir Kur'an. Habil ile Kabil arasındaki kavga, katil olayı burada terörizmin bundan sonraki süreçte var olacağına işaret eder. Bu nedenle özellikle ülkemizde var olan ve dünyada da var olan bir takım gerçekleri belki yeniden bu ülkenin, bu milletin birlik ve beraberliğini sağlayan ana unsur kelime-i tevhiddir. Yani birliktir, yani beraberliktir. Yani ümmetin birliği ve beraberliğidir. Bu algıyla, bu anlayışla ümmetin vahdaniyetini sağlayamazsanız toplumunuzu kaynaştıramazsınız. Eğer bize söyleniyorsa bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir buyuruluyorsa, bu buyruk üzerine bizim dönüp kendimizi yeniden bir kez daha Kur'an'ın terazisine oturtmamız gerekiyor. Aslında burada konuştuğumuz ruh, Malazgirt'te bizi birlik ve beraberlik ruhuna taşımış olan ruhtur. Çanakkale'de bizi var eden ruhtur. Bunu böyle anlamak, böyle bakmak, terörizmin böyle biteceğini düşünmek gerekiyor. Yani dağlardaki PKK'nın 30 yılı aşkın süredir bu millete, bu memlekete, yeryüzü insanlığına yapmış olduğu vahşeti unutmak mümkün değil. Elbette ki Kürt kardeşlerimizin, müminlerin kardeşliği içerisindeki beraberliğinde bir sıkıntı yok. Bu yeryüzü insanlığındaki İslam öğretisi bize bu birliği ve beraberliği haber veriyor. O nedenle Maide suresinin az önce ifade etmiş olduğum ayetlerle devam eden ayetler ciddi ciddi bizim nasıl olmamız gerektiği konusunda aslında bir kez daha, yeniden bir kez daha dönerek Ali Şeriati'nin öze dönüş diye ifade etmiş olduğu öze dönüş harekatını batıya yönümüzü dönerek değil, yönümüzü doğuya dönerek, doğuya gittikçe doğunun daha da büyüdüğünü ve gittikçe daha da büyümeye devam ettiğini düşünerek idrak etmek mecburiyetindeyiz. Buradaki doğu vurgusu Allah'ın ayetine ters düşen bir doğu vurgusu değildir. Doğunun da batının da Rabbi Allah'tır. Buradaki doğu ve batı felsefik anlamda derinliği olan, düşünce anlamında derinliği olan bir anlayıştır. Bütün meseleye bu pencereden, bu ışıktan baktığımızda meselelerimizin çözülmez olmadığını, kardeşliğimizin bizi besleyen damarlarda gizli olduğunu ifade etmek elbette ki son derece kolay. Onun için yüzyıllardır bu toprakları, bu coğrafyayı, büyük cihan devletini, büyük cihan devleti olma yolundaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı elbette ki bundan sonraki süreçte asırlarca yeryüzüne hükümranlığını sürdürecek. Sadece ve sadece az önce size selamla başlamış olduğum selamla birbirimize dönebilirsek, selamla birbirimizi kucaklaşabilirsek, kucaklaşabilirsek, kucaklayabilirsek, her sabah kalktığımızda günaydın, merhaba, hayırlı sabahlar diyebilirsek, sağımıza solumuza baktığımızda kardeşim diyerek hiçbirimizi diğerinden ayrı tutmadığımızda bu kardeşlik tarağın dişleri gibi dipdiri ve capcanlı duracak Allah'ın izniyle. O nedenle Sezai Karakoç diyor ki bize bir kıyamet aşısı gerek, ruhun dirilişi gerek, kaybettiğimiz yitik cennetimizi yeniden ele geçirmenin yolu yüreğe dönmek, imana dönmek, inanca dönmektir. Bediüzzaman Hazretleri bize iman aşılamış, Kur'an'a yeniden dönüşü bize muştulamıştır. burada Marksist kapalıların, burada emperyalistlerin, burada kapitalistlerin, burada düşüncesi insana ait olan insanların içimize ekmiş olduğu fitnenin, fesadın, şeytanın vesvesesinden yüreğimizi, aklımızı, anlayışımızı, izanımızı, ahlakımızı mutlak surette kurtarmaya memuruz. O nedenle birbirimizi kardeşçe sevdik, sevmeyi sürdürmeliyiz. Bu önemli. Bu nedenle imanda bir, İslam'da bir, vahdette bir, kitapta bir, peygamberde bir, kıblede bir, devlette bir, millette bir, vatanda bir toplumuz. Bu toplumun birliği ve beraberliğini yeryüzünden emperyalistler bugüne kadar silemediler. Silemeyecekler. Yeniden özümüze dönüyoruz. Yüreğimize, içimize, iç gözümüze, sesimize dönüyoruz. Mesele Kur'an'a dönüş, İslam'a dönüş. Bizi birlik içinde bulunduran İslam'dır. Biri birlik, birlik ve beraberlik içinde, vahdaniyet içerisinde tutan İslam ümmetinin birliğidir. Milli değerler kökleri çınarlar gibi asırlarca bu coğrafyada bütün insanlığa İslam öğretmiş, kardeşlik öğretmiş büyük coğrafyanın adıdır. Ümmeti Muhammed bu birliğini ve beraberliğini yek vücut halinde yeniden bir kez daha kucaklaşarak sarmayı sürdürecek. Ahmedi Haniler unutulamaz. Onların yapmış oldukları büyük hizmetler, medreselerde yapılmış olan eğitimler, Kur'an'ın eğitiminin anlaşılmasının çok önemli okulları, mektepleri, üniversitelerdir. Ama siz 100 yıldır bunları yok etme adına bir gayret içinde bulundunuz. Şapkayı çıkaracaksınız, elbiseyi çıkaracaksınız, önünüze koyacaksınız. Yaptığımız hataları, eksiklikleri görerek kardeşime bir kez daha yeniden kalbi selim ile, aklı selim ile, iman ile selamun aleyküm diyeceksiniz. Fethi Gemihlioğlu abiye rahmetle anıyorum. Öyle diyordu. El evveli Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batunu Allah. Önden gidenleri, arkadan gelenleri selamlarım. Sağımı, solumu, üstümü, altımı selamlarım. Bu Anadolu insanının birliği ve beraberliğinden başka bir türkü değildi. Bu Kur'an'ın bizi bir araya getirmiş olduğu bir vahdaniyet. İşte bu ümmet, bu birlik, bu Anadolu, Doğu'nun felsefik anlayışındaki bir doğudur. Cemil Meriç, güneş doğudan gelir diyor. Hanımefendi kardeşler, beyefendi kardeşlerim. Gerçekten bir kez daha yüreklerimize dönmeye, evlerimize dönmeye, ocaklarımıza dönmeye, caddelerimize dönmeye, şehirlerimize dönmeye memuruz ve mecburuz. Bir kez daha yüreklice ve inançlı olarak bizi yürüten, bizi besleyen aşktır. Allah ve peygamber ölçüsünden başka bir aşk yok. Bu duyguyla yeryüzüne esenlikler sağlamış, insanlık öğretmiş olan insanlarız. Çok değerli kardeşler, fitnenin ve fesadın yuvalarını inançlı insanlar bozar, iman bozar, İslam bozar, Kur'an bozar. Yeniden dönüyorsanız kardeşlerinize, yeniden bir araya gelebiliyorsak, yeniden buluşabiliyorsak, yeniden birliğimizi, yeniden göğün altındaki çatımızı büyütebiliyorsak, dünya insanlığına yeniden barışı seslenebiliyorsak, bu İslam'ın yüceliğinden kaynaklıdır. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Hicr suresi 9. ayet, Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz. Ve ileyna türcaun, dönüş oraya, bütün bu yaptıklarımızın hesabı var. Bütün bu konuşmalarımızın hesabı var. İnsanlar sizi kayıda geçirebilirler. Bu kameralarla sizi çekebilirler. Bu mikrofonlarla, bu telefonlarla sizi kayıt altında bulunabilirler. Ama bunların atlatılması mümkün. Bunların kayıtlarının delete tuşuyla silinmesi mümkün. Sil dersiniz ve siliniriz. Ama Allah sizi 24 saat değil, doğduğunuz andan ölümünüze kadar çekmeye devam ediyor. Bu radar silinmez. Öyleyse hep birlikte yeniden bir kez daha ayağa kalkmaya mecbur olduğumuzu ifade etmeliyim. Bu doğu düşüncesi mistik anlayışıyla, doğu düşüncesi İslam anlayışıyla, doğu düşüncesi vahyin gelmiş olduğu bölgenin anlamıyla bütün peygamberler doğuya gelmiş. İslam coğrafyasının bulunmuş olduğu topraklara gelmiştir. Bunun bir sebebi olmalı. Bu nedenle doğu dediğimizde bütün felsefi düşünceye sahip olan İbn Haldun da dahil olmak üzere Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Necip Fazıl da dahil olmak üzere birçok edebiyatçı yönünü doğuya çevirmiş. Mehmet Akif'in Asım'ı neyse Necip Fazıl'ın Mehmet'i o. Yön doğu. Doğu diyen, büyük doğu diyen insanlar bunlar. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma ki kalır bu tekerlek tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, evet bizimdir. Sevgili kardeşler, son din İslam, bu milleti var eden değer, bu milleti ayakta tutan değer, insanlar insanlık haklarını doğarken elde eder. Yani her doğan insan doğduğu andan itibaren insanlık haklarıyla doğuyor. Dil hakkını, din hakkını, renk hakkını doğuştan alıyor. İlahi güç bu hakkı elimize veriyor, yüreğimize veriyor. Hiçbir kulun, hiçbir insanın bu hakkı almaya gücü yetmez. Emperyalistler bu gücü elimizden almak için uğraştılar. Güçleri yetmedi, çöktü Darwinizm. Çökecek. Batıl her zaman yok olur. Yok olmaya mahkum. İslam'la terörizm yan yana asla duramaz. İslam kardeşliği öne çıkarır. Kavgayı değil. İslam hakları öne çıkarır. Gaspları değil. İslam vahdetin çağrısı içindedir. Ayrılıkların, bölünmüşlüklerin değil. Bu nedenle bu coğrafyadaki bütün dünya batıcılarının, Sovyet Rusya'nın, komünizmin, emperyalizmin, kapitalizmin uzun yıllardır emek verip bitiremediği ruh, senin ruhun, benim ruhum, yani İslam ruhudur. İslam'ın getirdiği vahiy, yeniden dirilişin vahyidir. Ayağa kalkışın vahyidir. Ayakta duruşun vahyidir. Dolayısıyla ayağa kalkmak gerekiyor. Gönüllerimiz, hallerimiz, eylemlerimiz, evlerimiz, çarşılarımız, pazarlarımız, şehirlerimiz, devletlerimiz, milletlerimiz vahye yönelmelidir. Kur'an okumalıdır. Bir an gözlerinizi kapatın. Haşroldu. Kıyamet geldi. Bütün peygamberler kendi ümmetlerinin başında kendi sancaklarıyla duruyorlar. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed, peygamberlerin âlisi, efendiler efendisi, efendimiz. Livaul Hamd sancağını almış. Onun arkasında ümmeti Muhammed birlikteyiz. Yeryüzü Müslümanlarının başka bir seçeneği yok. Bu. Az önce Afganistan'dan, Bosna'dan ve Çeçenistan'dan, Afrika'dan, yeryüzündeki mazlum halklardan bahsettim. Bunlar bizi ilgilendirir. Büyük cihan devleti olan, ülke olan Türkiye'yi bunlar ilgilendirir. Biz gideriz. Dünyanın öbür tarafında bir mazlum varsa, oradaki mazlumun yarasını sarmaya gideriz. Irkçılık, insanlığın en büyük belasıdır. Biz milli anlayışlarımızı asırlarca büyük insanlığa, büyük İslam coğrafyasını, haritasını sunmuş, batıdan doğuya, kuzeyden güneye doğru gidebildiğimiz kadar gitmiş ve insanlığa insanlık öğretmiş olan büyük insanlık tarihini yazmışız. Sanatımızla, edebiyatımızla, düşüncemizle. Döneceksin şimdi, divan okuyacaksın. Döneceksin Akif'i okuyacaksın. Döneceksin kendi merkezine, kendi gönlüne, kendi yüreğine. Kur'an bize yeniden sayfalarını açıyor. O nedenle bugün hep beraber şunu okumalıyız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Okuyun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin var eden Allah'a hamdolsun, şükrolsun. O bizi var etti ve bizi bir arada tuttu. Bizi kardeş kıldı. Kimse ayıramaz. Hiç kimse. Son sözlerim şöyle. Çok değerli kardeşler. Diyor ki Yunus Emre, dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Sen derviş olamazsın. Derviş gönülsüz gerek. Bu ülkenin dergahları, bu ülkenin dervişleri, bu ülkenin irfan sahibi olan insanları Anadolu'yu bir birlik halinde, bütünlük halinde kardeş kılmıştır. Yeniden bu kardeşlik gönülle, yürekle, İslam haritasına dönmekle mümkün. Yönümüz Mekke'dir. Yönümüz Medine'dir. Yönümüz Filistin'dir. Yönümüz Afganistan'dır. Yönümüz Kabe'dir. Yönümüz Bağdat. Yönümüz Halep, Şam, Kerkük, Musul. Yönümüz Endülüs. Biz buralıyız. Yönümüz Anadolu. Biziz. Başka kimse yok. O nedenle Yunus'u iyi öğrenmek, iyi anlamak lazım. Diyor ki Yunus yine, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli aşı, yağ ile bal ede bir söz. O zaman kardeşler, gelin, gelin birbirimize her sabah, her gün, her dakika muhabbetle bakalım, sevgiyle. Muhabbetle selamlayalım, selam ile. Allah'ın Resulü'nün verdiği selamla, selamun aleykümle, esselamu aleykümle, böyle selamlaşalım. Kardeşler, birbirimize yüreğimizi Allah'ın selamını taşıyarak, alemlerin efendisi Efendimiz selamı aranıza yayın buyuruyor. Selam kardeşliktir, birliktir, beraberliktir, dirliğimizi ortaya koyar. Biz iri insanlarız, diri insanlarız, tarihe şan vermiş eren insanlarız. Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun. Çok teşekkür ediyorum.